Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evvelin vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Reyhane Annemiz Gülistanı 8. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Sevgili annelerimizi uzun yıllardan beri elimden geldiğince tek tek anlatmaya çalıştığım bu Anneler Gülistanı programında en son iki annemiz olan Hazreti Reyhane annemiz, ondan sonra gelecek olan Hazreti Mariye annemiz ile inşallah annelerimizi bitirmiş olacağız. Şundan dolayı böyle bir giriş yaptım. Hangi annemizi sizlerle paylaşsak, hangi annemizin hayatını ayrıntılı bir şekilde yazsak, ortak hayatları var. Dolayısıyla bazı hikayeler aynen hepsinde tekrarlanır. Sadece bu tekrarlar içerisinde o annemizin farklı duruşlarına belki bazen birkaç kelime, bazen birkaç cümle, bazen birkaç paragraf eklenmiş ya da çıkarılmış olur. Şimdi şu anda geldiğimiz kısım, annelerimizin tamamının hayatında olan ve bütün annelerimizin hayatında hepsinde ayrı ayrı anlatmaya çalıştığım meşhur İla hadisesi efendim. İla hadisesi. Defalarca anlatılsa da bir büyüğümüzün sözüyle, sonuçta Resulullah Aleyhisselam'ın hayatından bir parça olduğundan ayrı bir ufuk açar insana diyorlardı. Şimdi işin özü şu, Resulullah Aleyhisselam'ın annelerimizin bazı dünyalık isteklerine karşı takındığı tavır, koyduğu bazı kurallar ve gerçekten üzerinde uzun uzadıya durulması gereken, anlamakta zorlandığımız hadiseler. İçerisinde annelerimizin duruşu. Şimdi iki tane cariye annemiz kaldı. Yani diğer annelerimizde belli bir seviye var. Şu anda sizlerle paylaştığım Reyhane annemizde, ki önceki derslerde Safiye annemizin buna nasıl yol gösterdiğini de söylemiştim. Ancak bu İla hadisesinde Reyhane annemize ait müstakil bir hayat hikayesi yoktur kaynaklarımızda. Fakat şöyle bir şey düşünün. Bir evdesiniz, ailece bir evde yaşıyorsunuz. Yani aile içerisinde anne baba var, çocuklar var, kardeşler var. Efendim, aile içerisinde birisinin başına bir hadise geliyor. Öyle düşünün. Yani olumlu ya da olumsuz. Şimdi o aile içerisinde olumlu ya da olumsuz hadise ile karşı karşıya kalan kişi ya hüzünlü bir olaydır, son derece üzülmüştür, kahrediyordur, ya da çok sevinçli bir olaydır, sevincinden havalara zıplıyordur. Onun bu hali eve yansımaz mı? Diğerleri bunu görmez mi? Görür. Yani neye üzülüyorsa ortak olmaya çalışırız. Hüznünü azaltmaya çalışırız. neye seviniyorsa aynı şekilde ortak olup biz de sevinmeye çalışırız. Hayat bütündür. Şimdi burada ben şunu yapmıyorum. Kitaplar yazarken de aynısını söylüyorum. Okul derslerinde de bunları söylüyorum. Yani işte Hazreti Ayşe annemizde ya da Hazreti Hafsa annemizde ya da Hazreti Meymune annemizde anlattığımız gibi şunlar da yaşandı diye bir cümleyle geçiştirmiyorum. Hadise oldukça önemli. Ardından annelerimizin takındığı tavır, bu destan bir nevi, sonra gelen vahiy ayrı bir destan. O yüzden 100 kere, 1000 kere tekrar edilse yeridir diyor ve şimdi İslam tarihinde önemli yer tutan ve annelerimizi sarsan, ardından vahiy ile nasıl derleyip toparlayan hadiseyi hep beraber görmeye çalışalım. Bu sefer Hazreti Reyhane annemiz şahsında. Bildiğiniz gibi kıymetli dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam her yönüyle örnek olduğu gibi, aile hayatı yönüyle de en güzel örnektir. Sadece örnek değil, dikkat edin, ayeti kerime ifadesiyle kullandım. En güzel örnek, yani ayetteki aslıyla Üsve-i Hasene. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları, en güzel örneğin hanımları olmaları itibariyle onlar da örneğin örnekleri. Bir diğer ifadeyle Resulullah Aleyhisselam hanımlarıyla çok güzel bir uyum ve geçim içindeydi. Aynı şekilde hanımlar da Resulullah Aleyhisselam ile çok güzel bir uyum ve geçim içindeydi. Bir tane daha var. İşte bu atlanıyor. O yüzden ısrarla burayı tekrar işlemek istiyorum. 3 maddedir çünkü bu. Birisi Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarıyla geçimi. Ne dedik? Geçimi de, iletişimi de, uyumu da en güzel. Tamam. İkincisi hanımların Resulullah Aleyhisselam ile geçimi, iletişimi, uyumu. Çok güzel. 3, atlanan bu işte nedir? Hanımların kendi aralarındaki o güzel uyumu ve geçimi. Kendi aralarındaki o güzel uyumu ve geçimi. İşte bu güzel uyum, geçim, iletişim tatlı bir ahenkle sürüp gidiyor efendim. Hazreti Reyhane annemizin de içinde olduğu bu güzel aile her yönüyle çok güzel, çok özel örneklerle doludur. Çok güzel, çok özel örneklerle doludur. Yeter ki örneği örnek alabilecek kapasitede olalım. Yani öyle insanlar vardır ki dışarı çıkar, bir gül bahçesinin yanından geçiyor, mis gibi koku var. Güller arzu endam ediyorlar. Kokuyu aldığı halde, hoşlandığı halde şükür boyutu yoktur. Ben buna kokuyu duymamak, hissetmemek demiyorum, görmemek diyorum. Çünkü o koku nereden geliyor? Başını kaldırsa gülleri görecek. O güller de böyle nasıl arz-ı endam ediyorlar, rengarenk gülümsüyorlar, bunu görecek. Gülü görünce, gülün kokusunu görünce, ya Rabbi ne güzel yaratmışsın diyecek. Bir gönlü, bir şükür, bir zikir hali yaşayacak. Arkasından da bizim İslam edebiyatımızda gül dendiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hatırlanır. Gül yüzüne kurban olduğum, gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulullah diye nice ilahiler, ezgiler, şiirler yazılmış, bestelenmiş. Şimdi burada bir güzelliği görmek için o güzelin güzelliğini fark etmek lazım. Sıradan çiçekler içerisinde gül farklı olur. Sıradan insanlar içerisinde güzel insanlar. Kastettiğimiz yüz güzelliği değil, davranış güzelliği, ahlak güzelliği, adab güzelliği. Tabii yüz güzelliği de olsun olmasın demiyoruz. Elbette fark edilir. Ancak gözü gördüğü halde gözün gönülle bağlantısı kesilmişse o güzelliğin yaratıcısını kul göremez. Yani yapması gereken şükür boyutuna giremez. Şimdi annelerimiz, bak üç tane madde saydım. Yani peygamberimizin annelerimizle geçimi, annelerimizin peygamberimizle geçimi, annelerimizin kendi aralarındaki geçimi. Zaman zaman her ailede olduğu gibi bazı problemler çıkar. Ama bugün bakıyorsun birileri çıkıyor. Ya bunlar da insandır, beşerdir. Biz insan değildir demiyoruz ki. İşte bazı problemleri çok farklı şekilde yorumlayarak problemli bir aile motifi çizmeye çalışır. Allah muhafaza. Şimdi bu sıkıntılı, yani ilah hadisesi gerçekten birçok şeyi ortaya koyan, hatta yanlışlarımızı yüzümüze vuran, doğrularımızı önümüze koyan bir güzelliktir. İşte Reyhane annemiz de bu güzelliğin içinde. Nedir efendim hadise? Şöyle bir olayı, bir önünü ardını görelim. Hadiseye öyle girelim anlaşılması açısından. Resulullah Aleyhisselam bütün insanlığın kurtuluşu için dur durak demeden gece gündüz çalışıyordu. Onun etrafında pervane olan sahabiler de büyük bir gayretin içindeydiler. Örnekler örneği önderliğindeki ashab-ı kiram çok güzel bir beraberlik ile güzel hayatın güzel insanları olarak her geçen gün yeni güzelliklerle donanıp gelişiyorlardı. Yani her bu gün geçtikçe artan bir gelişme. Sevgili annelerimiz, ki Reyhane annemiz de içlerinde, İslam'ın doğru bir şekilde yaşanması için doğru öğrenilmesi lazım. Kıymetinin bilinmesi için de bedel ödercesine bu konuda gayret göstermek lazım. Yani ashab-ı kiram çalışırken annelerimiz de sahabedir. Onlar da çalışıyorlar. Yani bütün hepsi İslam'ın yayılması ve yaşanması için çalışıyor. İslam her tarafa yayılıyor. İnsanlar İslam'a koşuyor. Bunca faaliyetler. Ancak sadece insanlar değil, mal, mülk gibi dünya varlığı da İslam'a koşuyordu artık desek yanlış söylemiş olmayız. Öyle ki ekonomik düzen ciddi bir şekilde düzelme yoluna girmişti. Yokluk ve sıkıntılar bitiyor, bolluk ve bereket başlıyordu. Bu durum bütün Medine'ye yavaş yavaş yayılmaktaydı. Şimdi bir yerde böyle bir refah düzeyi artarsa, mal mülk güzel artarsa, herkes de bu farklı şekilde yansır, değil mi efendim? Bütün bu gelişmeler herkes de farklı bir şekilde kendini gösteriyor. Fakir olanlar orta halli olurken, orta halli olanlar da zengin olmaya başlamışlardı. Bu durumda zenginler ne oluyor? Daha da zengin oluyor tabii. Yani herkesin yüzü gülüyor. Yaşadıkları sıkıntılar bitiyor. Her türlü refah geliyor. Bunu beraber yaşıyorlar annelerimiz de, Reyhan annemiz de işlerinde, bütün sahabe-i kiram bu beraber yaşanıyor. Bütün bu bolluk ile beraber toplumda farklı duruşlar da oluyor. Toplum arasında. Yani bazıları eski hallerini hiç değiştirmiyorlar. Bazıları. Maddi imkanları arttıkça, durumları düzeldikçe infaklarını, zekat sadakalarını daha fazla veriyorlar. Ayrıca bunu da İslam'ın yayılması, doğru öğrenilmesi için kullanıyorlar. Bunu hepsi yapıyor aslında. Yani imkan arttıkça faaliyetler artıyor. Şimdi şöyle anlaşılmasın kıymetli dinleyenlerim. Ben böyle yazanları da gördüm. Böyle anlatanları da gördüm. Şimdi diyeceğim şey, efendim israfa varacak bir zenginlik, bir hayata doğru yöneldiler diye. İsraf haramdır. Başlarında Peygamberimiz Aleyhisselam var. Efendim o da bu haramlara ashabının düşmemesi için her türlü tedbiri alıyor, tebligatını yapıyor. Ancak şöyle düşünelim, bugün mesela her ailenin arabası yoktur. Ama bazı yerlerde arabaya çok da ihtiyaç yoktur. Ama öyle yerler var ki araba olmasa hayat felç oluyor. İnsan ayakkabısı gibi oluyor araba. Şimdi insanın ayakkabısı gibi, yani olmazsa olmaz konumundaysa araba, o evde arabanın varlığı lüks değildir. Fazlalık değildir. Zenginlik değildir. Araba ihtiyaç. Ama öyle bir durum var ki, yani araba sadece böyle biraz daha rahatlık getiriyor. Orta bir ihtiyaç olur o zaman. Ama öyle var ki gerçekten, yani oturduğu yer, yaptığı iş, yani kişinin, yani ara sıra pikniğe giderim havasıyla araba olması ayrı, arabasızlık ayrı. Şimdi bu araba örneğinden, yani gerçekten işine gitmesi noktasında, yani ayak dedim ya, arabayı ayakkabıya benzettim. Öylesine ihtiyaç olan bir aile arabası var diye zengin değildir. Yani normal bir ailedir. Ha ikinci, üçüncü arabaya bir şey diyemem. İşte ashabın atı var, merkebi, eşeği var, katırı var, devesi var. Duruma göre ikinciyi, üçüncüyü alıyor. Yani ihtiyaca binen bir de lazım olur diye. Böyle. Yani bu şekilde düşünün. Çünkü diyorlar ki işte bazıları çok böyle zengin oldu işte. İsraflar, şunlar bunlar oldu falan, Allah korusun. Başlarında Peygamber Aleyhisselam var. Cenab-ı Hakk'ın israfı yasakladığını onlara sürekli tebliğ ediyor. Ancak yanlış anlaşılan bir şey var kıymetli dinleyenlerim. Ben buna çok üzülüyorum. İleride gelecek bu konunun sonunda, tabii bu hafta mümkün değil. Belki bir iki hafta sürer bu konu. Bunun sonunda her annemizi anlatırken söylemiştim. Yani Aleyhisselam'ın dünya varlığıyla ilgili çok uyduruk rivayetler ortaya koyuyorlar. Bir şeysi yoktu, şöyle fakirdi, böyle fakirdi. Sübhanallah. İnşallah bunlar bittikten sonra ben birkaç dersi Resulullah Aleyhisselam'ın uhdesinde yani kullanımında olan mal mülkten bahsetmek istiyorum. Niye yoktur diyorlar? Pek de yanlış değil ama. Peygamberlerin kendilerine ait babadan kalma malı olsa da peygamberler miras bırakamaz. Bu Cenab-ı Hakk'ın emri. O vefat edince malı devlete kalır. O yüzden bir sesi yok diyoruz. Var yani. Mesela Aleyhisselam'ın işte bir dönem 6 mı 7 mi ne devesi vardı. Sade deve. Atı da vardı, katırı da vardı, eşeği de vardı. 2-3 tane katır vardı. Öyle dönemler olmuştur. Öyle dönemler olmuştur ki sadece bir devesi, kasva meşhur. Sadece bir devesi. Ama deve hep var. İşte onun yanına bazı dönemlerde atı olmuştur. Bazı dönemlerde katırı, bazı dönemlerde bir de eşek, merkep affedersin, olmuştur. Yani yokluk üzerine bir tarih bina etmek akıllı işi değil. O yüzden bir kez daha ifadeyi kullanıyorum. Yanlış anlaşılmasın diye bu izahatı yaptım. Bütün bu olumlu gelişmeler herkeste farklı şekilde kendini gösteriyordu dedik. Ne oldu? Farklı duruşlar da ortaya koyuyordu. Ve ne dedik? Bazıları eski hallerini değiştirmemişlerdi. Ancak bu arada üst başları başta olmak üzere ev eşyaları ve yeme içmelerde ciddi bir şekilde değişiklik yapanlar da vardı. Artan imkanlar ile daha zengince, müreffeh bir hayata doğru gidiş oluyor yani. Ancak tekrar söyleyeyim, bu kısım atlanmaması gerekiyor. Burada israf boyutu yok. Peki Müslüman zengin olmayacak mı? Olacak tabii. Yani Müslüman, özellikle Müslüman zengin olacak. Çünkü dinimizin temel esaslarından maddiyata dayanan çok şey var. Hac İslam'ın şartlarından biridir. Hac için para lazım. Değil mi efendim? Zekat, bak iki tane ibadet. Hac ve zekat. Maddeye dayanıyor. Yani hacda bir de beden sağlığı var, yol emniyeti, gitmek gelmek için. Tabii paraya ihtiyaç var. Ama zekatta sadece maddi güç. Hasta bile olsan zekatı vereceksin. Yani zekat vermek farzdır. Yani neye benziyor bu? Namaz kılmak farz. Farz olan bir şeyi öğrenmek de farzdır. Zekat vermek farz. Ne demek? Zekat verecek duruma gelmek için çalışmak da farzdır. Yani herkes, ben demiyorum şu kadar milyon zekat versin diye. Ama gayret gösterecek, çalışacak, zekatı verecek. Yani bir kenara oturup zekat beklemeyecek. Bunu söylemeye çalışıyorum. Toplumda maalesef farklı anlaşılıyor. Şimdi bunca ciddi gelişme ve değişme olurken Resulullah Aleyhisselam daha önceki hayatı nasılsa süre gelen bir zühd ile aynen öyle yaşamaya devam ediyordu. Aynen öyle yaşamaya devam ediyordu. Dolayısıyla sevgili annelerimiz de onunla beraber oldukları için, yani aynı hayatı paylaştıkları için onlar da o züht hayatını yaşıyorlardı. Bir şeyleri yoktu anlamına değil. Herhangi bir şikayetleri de yok. Ancak zaman içinde bazı değişiklikler olmaya başladı. Nasıl olduysa onlar da dünya varlığından istifade etme hakkına sahip olduklarını düşünmeye başladılar. İşte bu kısım izah edilirken, açılırken kimleri konuştuğuna bakmadan bazıları, yine bu kısım yazılırken kimleri yazdığına bakmadan bazıları öyle uygunsuz kavram ve kelimelerle hadiseleri anlatıyorlar ki insan ürperiyor. Bu anlatmaya çalıştığımız Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle onlar sıradan hanımlar, sıradan kadınlar değiller. Bu konu içinde bu ayetler gelecek. Hatta iki ayet böyle gelecek. İnşallah yeri geldiğinde onu da paylaşmış olacağız. Ben tekrar söylüyorum kıymetli dinleyenlerim. Gerçekçi olacağım diye, tarafsız olacağım diye, bilimsel sunum yapacağım, ilmi yazı yazacağım diye haddimizi aşmayacağız. Resulullah Aleyhisselam'ın evini konuşuyoruz. Hanımlarını konuşuyoruz. Edebimizi takınacağız. Onlara bir şey denmesi gerekiyorsa Resulullah diyor zaten. Resulullah diyemese Cenab-ı Hak ayet gönderiyor. Onları da okuyacağız. Yani biz orada hakem durumuna geçip ya da işte bir hadiseyi araştıran, tahkik eden, tahlil eden, bize böyle bir yetki verilmiş biri gibi de durmayacağız. Biz onları örnek almak için yaşadıkları hadiseleri anlamaya ve paylaşmaya çalışırken kimin gözüyle bakıyoruz, kimin gönlüyle paylaşıyoruz onu da iyi bileceğiz ki yarın kıyamet günü sıkıntıya düşmeyelim efendim.
huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet efendim, tekrar önemine binaen vurgulamak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müsaadeleriyle evindeyiz, odasındayız. Annelerimizi ne kadar aktarma, anlatma izni verildiyse, ne kadar caizse o kadarını anlatacağız, anlamaya çalışacağız. İşte böyle toplumda ekonomik refah yukarı doğru gidince, az önce ifade ettiğim gibi sevgili annelerimiz de ne yaptılar? Bizim de böyle biraz bolca bir şeylerimiz olsa, sevgili annelerimiz böyle düşünmeye başladıkları sırada münafık kadınlardan biri olan Ummul Cülendah adlı nasipsiz hain kadın bunu fırsat bilerek Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları ile olan o güzel düzenini bozmak için hemen harekete geçti. Sürekli nifak içinde olan bu hain kadın bu kutsal yuvaya nasıl bir ateş atacağını inceden inceye hesaplayıp duruyordu zaten. İşte bu gelişmeyi yeni bir fırsat ve zafiyet olarak değerlendirip hemen faaliyete geçti. Öyle ki sevgili annelerimiz bile hayatlarında ilk defa Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istemeye kalkıştılar. Şimdi efendim, hepimiz insanız. Hangi dönemde yaşasak yaşayalım, kimin hanımı, kocası, oğlu, kızı, anası, babası olursak olalım, beşeriz, insanız. Sevgili annelerimiz de insan. Amenna. Burada problem yok. Problem ne? Böyle belki bizim de bilmediğimiz bazı zafiyetlerimiz vardır. Beşer olarak, insan olarak. İşte bu zafiyetler bizi bir yanlışa götürür. Bizi bir yanlışa götürür. Niyetimiz öyle bir yanlış yapmak değil. Öyle bir kötü düşüncemiz de yoktur. Ama şartlara böyle gelir bizi yanlışa götürür. İşte burada annelerimiz hayatlarında ilk defa böyle herkes mal mülk sahibi oldu. Bizim de olsa biraz ne olur diye düşündüler. O kadın da bunları ayartmaya kalkıştı. Kaynaklarımızda bu kadının bunlara neyi söylediğini bilmiyoruz. Ama annelerimizin kullandığı cümleleri farklı farklı kaynaklardan bir araya getirerek bir küçük paragraf yaptım. Onu sizinle paylaşayım. Bakın ne diyor annelerimiz. Yani biri onu diyor, biri onu diyor. Bunlar bir farklı kaynaklarda birer cümle, birer kısa kısa geçiyor. Bazen tekrar da var. Hepsini bir araya getirdim. Bir küçük paragraf olarak sizlerle paylaşayım. Hatta şuraya not almıştım. Oradan paylaşayım size. Evet, şurada. Diyorlar ki, Medine'ye her taraftan bunca mal mülk geliyor. Her geçen gün artan zenginlik ile beraber bolluk ve geçim rahatlığı oluşuyor. Bütün bunlarda bizim de hakkımız yok mu yani? Bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bizim de yeni elbiselerimiz, çokça ziynetlerimiz ve böylece artan bir itibarımız olsa ne olur sanki? Paragraf bu. Yani böyle paragraf yok kaynaklarda. Cümleler parça parça, ben bir araya getirdim, paragraf yaptım. Yani biri bir şey diyor, böyle hepsi ortak bu. Dikkat ettiyseniz öyle uç bir şey yok. Yani böyle insanı rahatsız edici, sinir törpüleyici bir şey yok. Gayet düzgün ifadeler var. Yani o kadar mal mülk geldi, ortam bu kadar düzeldi. Biz de bir şeyin sahibi olalım. Bu normal bir şey yani. Ancak sevgili annelerimizin hiç böyle bir huyları olmadığı halde her biri kendine göre bir şeyler istemeye kalkıştı. Ekonomik durum iyiye yöneldi ve sürekli de iyiye doğru gittiği için onlar da dünyalık istediler. Ama unutmayalım, sadece hanımlar değil, bütün herkes için geçerli bir olaydır bu. Şimdi burada bir açıklama yapmam gerekiyor yine. Bazen duyuyorum böyle kendi aramızda arkadaşlarla konuşurken ya da bazı konferansta, seminer sonrasında sorular da geliyor. Mesela bir tanesi, ya hocam bizim hanım dedi çok müsrif dedi hocam. Yani buna bir çare var mı acaba? Ya illallah ettim, çok müsrif. Yani böyle bir sürü bir şey alıyor falan. Dedim ki sorma sahip olmasa ya da aldıkları şeyler özel mahrem eşyalar değilse ne alıyor mesela dedim, yani böyle mahrem özel bir şeyse bunları bana söyleme. O yok hocam dedi, öyle değil dedi. Ya perde alıyor, halı alıyor, işte masa örtüsü, mutfak eşyası. Peki hanımın perdeyi aldığı zaman o perdeyi üstüne sarınıp sokağa mı çıkıyor? Yok hocam, ne alakası var dedi yani. Perdeyi niye üstüne sarıp sokağa çıktı? Elbisesi var. Peki tas tabak aldığın zaman mutfak eşyası, onları eline alıp çarşı pazar mı geziyor? Ya hocam dedi, takı değil ki, niye geçsin? Peki yani sergi, halı, koltuk, kanepe aldığı zaman bunları alıp da bir yere mi gidiyor? Ya hocam anlamadım dedi. Ya bunlar ev eşyası. Evdeki ihtiyacı da en iyi kadınlar görür. Yani tamam, bazen hakikaten işte ya bir iki yıldan beri, üç yıldan beri aynı çekyata oturuyoruz, bunu değişelim, sağlam oldu halde diyen kadınlar var amenna. Ama benim anlamadığım, adam da gidip ona oturuyor, yaylanıyor, konuşmuyor, sana geldi mi hanım israfçı diyor. Bu perdeyi ya o öyle bakıyor, evi açmış böyle gayet düzgün. Mesela biz erkekler onu göremiyoruz. Yani şimdi bu güneş baka baka yakıyor yani güneşliği, perdeyi işte. Yani böyle dokununca veyahut da yıkatınca makinede veya ütüleme esnasında bunların ufak ufak koptuğunu görürüz. Bunu kadın görüyor, adam görmüyor. Ne lüzum var diyor, işte perde var mesela. Halbuki sökülüyor perde. Bunlara israf, bunlar israf değil. O yüzden herkes yerini bilecek. Kimse kimseyi rahatsız etmeyecek. Ben müsrif kime diyorum? Ya takısı var, gene bilezik alıyor, bir yüzük alıyor, bir boncuk alıyor, altın alıyor, gümüş alıyor. Yani böyle sıkıntıya düşürüyor. Mutfağa hocam diye sebze alıyor diye mesela. Peki sebze alıyor, seni bir yere gönderip kendisi mi yiyor sadece? La beraber yiyorsunuz. Yemeğe oturunca ya hani bir şey yapmadın mı diye sağa sola bakıyorsun. Alınca da kasaptan manavdan diyorsun ki israf etti. Bunlara niye söylüyorum? Şimdi buradaki sahnede az sonra size liste okuyacağım. Gene o da bir kağıttan not aldım, oradan okuyacağım. Yani ne istemişler kadınlar? Dünyalık. Tas tabak mı? Pencere mi? Perde mi? Ne istemişler? Gerçekten çok şahane bir tablo burası. Ama netice itibariyle onu söylemek gerekiyor. Netice itibariyle bir anlık havaya kapılan sevgili annelerimiz, ki bu seslendirmese de içindedir Hazreti Reyhane annemiz, kalkıp Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık bir şeyler istediler. Ve şimdi dünyalık deyimini kullandım, dikkat ettiyseniz. Peki bunlar ne istediler acaba? Daha önceki programları dinleyen kardeşlerimiz elbette bunları ezberleyemezler ama az çok akıllarında kalmıştır. Ben yine o zaman da okuduğum notlarımdan açıyorum. O aynı belgeyi sizlerle paylaşıyorum. Annelerimiz ne istemişler? Hazreti Sevde binti Zem'a annemiz Hayber kadifesi istemiş. Hayber kadifesi. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a annemiz herhangi bir şey istememiş. Hazreti Hafsa binti Ömer annemiz Mısır işi bir elbise istemiş. Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz damgalı kumaştan yapılmış bir elbise istemiş. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Yemen kumaşından yapılmış bir elbise istemiş. Hazreti Reyhane binti Zeyd annemiz, şu anda gördüğümüz annemiz, herhangi bir şey istememiş. bu annemiz. Hazreti Cüveyriye binti Haris annemiz bir başörtüsü istemiş. Hazreti Safiye binti Huyey annemiz herhangi bir şey istememiş. Hazreti Ummu Habibe Remle annemiz ak bezden yapılmış pamuklu bir elbise istemiş. Hazreti Mariye binti Şem'un annemiz herhangi bir şey istememiş. Hazreti Meymune binti Haris annemiz pahalı Yemen kumaşından yapılmış altlı üstlü iki parça elbise istemiş. Evet, kaynaklarımız böyle yazıyor. Dikkat ettiyseniz giyim kuşam, başörtüsü, katife, efendim elbise. Evet. Şimdi böyle ezber konuşup annelerimiz birçok şey istediler, Resulullah'ı çok üzdüler, böyle ezbere konuşmayacağız. Ben bunları kaynaklardan toparladım. Efendim, yani Taberi'den, Hazin'den, Bedruddin Ayni'den, efendime söyleyeyim, Beyzavi'den, Zemahşeri'den, Nesefi'den, burada yazıyor kağıdımda, daha çok var. Bunlar kaynaklarda geçiyor. Yani ne istemişlerse onu söyleyeceğiz. Böyle yuvarlak bir dünyalık istemişler dememek lazım. Yani şimdi yemeğe oturunca efendim yemeği az bulan, yani hani başka bir şey yok mu diye geriye bakan bir adamın mutfak alışverişi yapan kadına bir şey söyleme hakkı yoktur. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama şöyle sofraya oturuyoruz. Evet, o yemek, bu yemek, bu yemek. Bunlar alıp mutfağa koyuyorsun ki oradan onlar yapılsın. Ancak tabii ki mesela işte yemek diyelim, mesela iki çeşit yemeğe gerek yok normalde. Hani illaki israf demiyorum. Yani bizim geleneksel yemeği söyleyeyim. Geleneksel, yani mutfağı, Türk mutfağını. Diyelim kuru fasulye, yanında pilav efendim. Yani kuru fasulyeyi varken bir de patlıcan yemeğine gerek yok. Onu demeye çalışıyorum. Misal kuru fasulye, pilav, yanına işte ayran mı olur, hoşaf mı olur, neyse artık bir şey. Bir de başında veya çorba mesela, o da normal bir şey. Bunlar normal yemek yani. Ama şimdi sade çorbayı koydu, efendim bitti, bir daha çorbayı koydu, bitti, gene çorbayı koydu. Ya başka bir şey yok mu diyorsun? Alıp mutfağa koyarsan başka bir şey gelir sofraya. Ama almada, daha yeni almıştın da bir daha ne masraf falan diyorsan çorbaya devam. Korkarım ki yarın öbür gün çorbayı da efendim içemeyiz. Yanlış anlaşılmasın değerli dinleyenlerim. Yani ben ne erkek tarafı ne kadın tarafını, sonuçta erkek tarafı niye kötüleyim, ben erkeğim. Hanım tarafını niye kötüleyim, benim de hanımım, anam, bacım, kardeşim var. Yani sonuçta öyle söylememek lazım. Şimdi dikkat ettiyseniz bazı annelerimiz istememişler, bazıları istemişler. Ama sevgili annelerimizin istediği şeylere dikkatle bakarsak öyle gereksiz bir şey istememişler. Bunu görürüz. Bir kalem mal istemişler sadece. O da giyim kuşamla ilgili. Yani ortada lüks ve israfa kaçan bir istek yok. Bunu da göreceğiz. Şimdi sorular geliyor aklımıza. Bunları isteyen annelerimizin istemiş oldukları şeyleri yok muydu acaba? Yani elbise ya da başörtüsü hiç mi yoktu? Var elbet. Onlar ikinci, üçüncü belki. Ben illa ikinci demiyorum. İlla üçüncü demiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın kıyafeti de anlatılırken, zühdü, takvası anlatılırken, işte sadece bir takım elbisesi vardı. İşte onları yıkatır, kurutur, gene giyerdi gibi yanlış ifade kullanıyorlar. Hazreti Ayşe annemizden gelen rivayeti hatırlayın, yıllar önce üzerinde dura dura neredeyse bir ders ayırarak anlatmıştım. Kaç sene oldu? Diyor ki annemiz, Resulullah Aleyhisselam diyor cuma günlerine özel itina gösterirdi. Cuma için bir elbisesi vardı. Bayramlara özel itina gösterirdi. Bayramlık için elbisesi vardı. İşte hicretin 6. yılından sonra İşte krallar, şunlar bunlar İslam'a davet mektupları gönderildi. Medine'ye heyetler gelmeye başladı. Yani başka ülkelerle dış işleri düzeyinde, protokol düzeyinde, yani en üst düzeyde görüşmeler başladı. Annemiz diyor ki işte o heyetlerle görüşmeler için Resulullah Aleyhisselam'ın heyetlerin geldiği bölgelere göre 4 elbisesi vardı diyor. Ben İslam tarihçisi seyirciyim. Kaynaklarım var önümde. 4 kat, yani o gelenlerin konumuna göre elbiseleri vardı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bazen şiir ilahi gibi oluyor işte. Onun ikinci elbisesi yoktu, şöyleydi, böyleydi. Yokluk üzerine ajitasyon yaparak Peygamber aleyhisselamı örnek göstermek doğru bir şey değil. Ben az önce söyledim, bir daha söylüyorum. Bizim ibadetlerimizin, farz ibadetlerimizin iki tanesi varlığa dayanıyor. Hac ve zekat. Şimdi namaz farz. Setri avret de farz. Elbisedir işte o. Aslında altında farz var. Oruç tutmak farz. İftara yemek yiyeceksin. Yemeği neden alacaksın? Ekmeği vesaire, para. Görüyor musunuz? Yani maddesiz olmuyor. Şu anda ben işte radyonun ortamında, gayet güzel bir ortamda konuşuyorum. Önümde mikrofon var. Şurada bir sürü şey var buralarda. Konuşuyorum. Size geliyor bu konuşmalar. Bunlar bir varlık maddedir yani. Siz de oradan beni, yani neyle dinliyorsunuz? Telefondan mı, radyodan mı, evde misiniz, iş yerinde mi, arabada mı, mutfakta mı, odada mı, uzanmışsınız, neyse yani. Ama elinizde bir şey var ve ondan beni dinliyorsun. O madde işte o. Para yani. Telefondan, bilgisayardan, radyodan, nereden dinliyorsanız yani. O yüzden böyle ezber yaklaşımla sürekli yokluk felsefesi yapmak ahlaki ve edebi değildir. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları olan sevgili annelerimiz biraz dünyalık istemişler. Bunu aralarında seslendirmişler. Biraz da ileri geri sözler etmişlerdi. Bu durumda Peygamberimiz Aleyhisselam üzülmüştü. Hem de çok. Şimdi bir cümleyi tasih edeyim, yani açayım. İleri geri sözler etmişler diye geçiyor bazı kaynaklarda. Ne dediklerini bilmiyoruz. Yani saçımı sana süpürge ettim, bana elbise bile almıyorsun, senin gibi adam mı olur? Herhalde böyle demez bu kadınlar. Az sonra göreceğiz hadi ayet-i kerimeleri, yani haftaya veya sonraki hafta, bilmiyorum sırası ne zaman gelirse. Yani bunlar sıradan kadınlar değiller. Görmemiş kadınlar da değiller. Ama neticede imkanlar arttı. Bir elbisem daha olsun dediler. Bakın ben ne dedim size? Resulullah'ın elbisesinden niye bahsettim? Millete kolay geliyor. Bir elbisesi vardı. İşte Aleyhisselam başka elbisesi yoktu. Zühd ve takva sahibiydi. Yokluk içinde yaşıyordu. Subhanallah. Ayşe annenin rivayeti ne olacak? Yani kaynaklarda var bunlar. Şimdi efendim, şöyle dikkatli baktığımız zaman hadiselere, ki Reyhan annemizi de bunların içinde, yani konuya girerken aile bütününden bahsettim, dikkat edin, onun devamını yapıyorum. Aslında onların her biri, annelerimizin yani her biri, çok mutlu bir hayat yaşıyorlardı. Hem Peygamberimiz hem kendi aralarında. Ara sıra ufak tefek bazı sürtüşmeler olsa da bu olur. Kendi aralarında da çok güzel bir uyum, iletişim ve geçim vardı. Bunu hep tekrarlamak istiyorum. Ama o cümleyi de buraya koydum. Ara sıra bazı sürtüşmeler. Bu kaçınılmazdır. Melek değiliz, insanız. Fakat bu sürtüşmelerde birbirlerine neler diyorlar, nasıl beddua ediyorlar, işte bunlar kayıtlarda yok. Kaldı ki böyle ifadeler yok. Şimdi bir şey daha var burada. Bu da gözden kaçmaması gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın sürekli yaptığı bazı dualar var. Bunların birini size okuyacağım. Kısa bir dua. Bunu annelerimizin hepsi bu duayı biliyorlar. Nedir bu dua? İki küçük kelime farklılığıyla iki hadis gibi duruyor ama aslında tek hadis sayılır. Manası aynı. Allahümmerzuk Âle Muhammedin kuten. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım merzuk âle Muhammedin kuten. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Aynı ona benziyor, mana aynı, bir kelime fark var. Allah'ım mec'al rızka âli Muhammedin kuten. Öncekini bir daha okuyorum. Allah'ım merzuk âle Muhammedin kuten. İkincisi Allah'ım mec'al rızka âli Muhammedin kuten. Mana aynı. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Bu meşhur duayı bilen annelerimiz sürekli de tekrarlıyorlar. Ancak işte böyle bir konuşmalar olunca istemişler. Ama burada gözden kaçmaması gereken çok önemli bir ayrıntı var. Bu ayrıntıyı her annemizi işlerken söyledim. Resulullah Aleyhisselam bu duasında bununla idare edelim demiyor. Sabır edin demiyor. Tahammül edin demiyor. Yetecek kadar diyor. Yetecek kadar. Şimdi biz desek ki yetecek kadar ne demek? Yani ne kadar yeter sorusu. Ne demek? Nasıl yetecek kadar? Ne kadar? Hepimiz biliyoruz ki isteklerimizin ardı arkası kesilmez. Yetecek kadar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadise yaşandığı zaman Peygamberimiz aleyhisselam bu hanımlarına, ki bunu birkaç kez tekrarlayacağım. İlkini bugün bu hafta tekrarlamış olayım. Yani tamam, kadınlar haklısınız tabii ama halimi görüyorsunuz, imkanlarım yok, idare edin. Hani bazen evde işte az önce mutfaktan bahsettim ya, yani bir ihtiyaç olur, hanım bize bir şey söyler, tam tersi olur. Yani bazen de erkek hanıma söyler, ya şu anda imkanlarımız yok, idare edelim deriz mesela. Aleyhisselam burada idare edin demiyor onlara, bir de duasında yetecek kadar diyor. Yani kimseye muhtaç değil peygamber ailesi. O hanımlar da kimseye muhtaç değiller. Ama tekrar söyleyeyim, yetecek kadar. Kimisi, erkek için konuşuyorum, 4 tane gömlek, biraz abartayım, 4 tane gömleği var. Gardıropta 3'ü asılı, birini giyiyor. 3 tane pantolon olsun, birini giyiyor, 2'si asılı olsun. Erkeği konuşuyorum, kadından elbisesine karışamam. Şimdi sanırım beni dinleyenler diyorsunuz ki canım 4 tane gömlek olur mu ya? Gardıroptan, gömlekten yerimiz yok değil mi? Pantolon, ceket kaç tane var? Ama hocam işte ben cumaya giderken giyiyorum, bayrama giderken giyiyorum, işe giderken giyiyorum, düğüne giderken giyiyorum. Çok alın, almayın demiyorum. Allah-u Teala kuluna verdiği nimeti üzerinde görmek ister, bu hadistir. Ama israfa kaçmayacağız. Burada aleyhisselam kadınlarına israf etmeyin demiyor. İsraf etmiyorlar zaten. Yani bunlara nasıl istiyorsunuz ya, öyle olur mu? Onu da demiyor. Ama duası var. Yetecek kadar rızık. Peki sonra ne oluyor? Ha işte çok güzel gelişmeler olacak. İnşallah Reyhane annemizin de içinde olduğu bu sahneleri önümüzdeki hafta ve sonrasında görüşmek üzere. Noktayı bugün burada koyayım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.